Ayrım 2, Yaprak Fırtınası, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 25. Mamanın başından yükselen kapalı dolaplar ve uyuyan tahtalar gibi kokan ılık buğu bana yine tabuta kapanmayı anımsatıyor. Soluk almam güçleşiyor. Buradan çıkmak istiyorum. Kavurucu sokak havasını solumak istiyorum ve son çaremi kullanıyorum. Mama ayağa kalkınca yavaş sesle ona "Mama" diyorum, gülümsüyor ve "Hmm" diyor. Sonra ona doğru uzanıyorum, parlayan anlamsız yüzüne doğru uzanıyorum titreyerek. "Dışarı çıkmak istiyorum" diyorum. Mama dedemi çağırıyor, ona bir şeyler söylüyor. Dedem yanıma gelip "Şimdi olmaz" derken gözünün ardındaki kısık, durgun gözlerine bakıyorum. Geziniyorum, sonra sakin oturuyorum. Boş veriyorum başarısızlığıma. Ama yine her şey çok yavaş geçmeye başlıyor. Derken bir hızlanma oluyor. Bir daha, bir daha. Sonra mama yine omzuma doğru eğiliyor. "Geçmedi mi hala?" diyor. Katı ve ciddi bir sesle soruyor bunu. Sanki azarlar gibi, soru sorar gibi değil. Midemde bir sıkışıklık, bir katılık var ama mamanın sorusu midemi gevşetip rahatlatıyor, yumuşatıyor ve sonra her şey mamanın ciddiyeti bile bana saldırgan ve küstah geliyor. "Hayır," diyorum. "Hala geçmedi. Midem sıkışıyor, ayaklarımı yere vurmaya çalışıyorum. Bir başka son çare. Ama olmuyor, yalnızca boşluk var ayaklarımın altında. Beni yerden kesen boşluk." O diye biri giriyor. Dedemin adamlarından biri. Onu bir polis ve yeşil, kalın pamukludan pantolon giymiş bir adam izliyor. Adamın belinde tabanca asılı bir kemer var. Elinde kıvrık, geniş kenarlı şapkasını tutuyor. Dedem karşılamak için ona doğru gidiyor. Yeşil pantolonlu adam karanlıkta öksürüyor. Dedeme bir şeyler söylüyor, yine öksürüyor ve öksürerekten polise pencereyi açmasını buyuruyor. Tahta duvarların kaygan bir görünüşü var. Sıkıştırılmış soğuk külden yapılmışa benziyorlar. Polis tüfeğinin kabzasıyla pencerenin mandalına vururken panjurlar açılmayacakmış gibi geliyor bana. Ev çökecek, duvarlar un ufak olacak. Rüzgarda sessizce dağılan külden bir saray gibi ve kendimizi sokakta bulacağız sanıyorum. Güneşte oturmuşuz, üstümüz başımız toplu toprak içinde ama ikinci vuruşta panjurlar açılıyor ve odaya ışık giriyor. Çılgınca doluyor içeri. Tıpkı açılan bir kapıdan eğitilmemiş bir hayvanın içeri dalması gibi bu. Hiç bağırmaz, koşar, koklar, öfkelidir, duvarları tırmalar, salyası akar, sonra sakin sakin döner, kafesin en serin bir köşesine kıvrılıp yatmaya gider. Pencerenin açılmasıyla her şey daha belirgin oldu ama garip, gerçek dışı görünüşleri de kesinleşti. Mama derin bir soluk alıp elimden tuttu ve "Gel, pencereden evimize bakalım," dedi. Kasabayı sanki bir yolculuk dönüşü görüyorum. Evimiz görünüyor. Eskimiş, boyası solmuş ama badem ağaçlarının gölgesinde serin. Buradan bakınca o iç açıcı yeşillikte hiç bulunmamıştım sanki. Kokulu düşler gördüm. Kimi gecelerde annemin bana anlattı o güzel düşsel ev sanki bizimkisi şimdi. Pepe'yi görüyorum. Biçişik evin çocuğu. Islık çalarak düşüncelere dalmış. Bizi görmeden geçip gidiyor. Değişmiş, yabancı olmuş sanki saçını yeni kestirmiş gibi. Sonra belediye başkanı ayağa kalkıyor, gömleği açık, terli görünüşü allak bullak. Benim yanıma geliyor. Kendi düşündüklerinin heyecanında tıkanır gibi korkmadan öldüğüne emin olamayız diyor. Bir sigara yakıp gömleğini ilikliyor. Yüzü tabuttan yana dönük şöyle düşünüyor belki. Yasaya aykırı davrandığımı söyleyemezler şimdi. Gözlerin içine bakıyorum. En gizli düşüncelerini okuduğumu sezdirecek kadar sert baktığımı hissediyorum ona. "Başkalarını hoşnut etmek için yasa dışı iş yapıyorsunuz," diyorum. Beklediği sanki tam bu sözmüş gibi yanıt veriyor. "Saygıdeğer bir insansınız albay. Yetkilerimi aşmadığımı siz de bilirsiniz." "Doktorun öldüğünü sen biliyorsun herkesten önce," diyorum. "Doğru ama ben yalnız bir devlet görevlisiyim. Tek doğru yol gömme izni almaktır. Yasalar senden yanaysa yararlan ondan. Bir doktor getir, gömme izni al." Başını kaldırıyor ama çalım atar gibi değil. Üstelik çok sakin. En küçük bir şaşkınlık ve tutukluluk göstermeden. "Siz saygıdeğer bir kişisiniz. Bunun yetkiyi kötüye kullanmak olduğunu bilirsiniz," diyor. Bu sözleri duyunca içkinin bile beyne korkaklık kadar zarar vermediğini anlıyorum. Belediye başkanı kasabanın öfkesine katılıyor. "Anladım artık. 10 yıldan beri gelişen bir duygu bu. O fırtınalı akşam yaralıları doktorun kapısına getirmişler, bağırmışlardı ona. Çünkü kapıyı açmıyor, kapının arkasından konuşuyordu. "Doktor, bakıver, bu yaralılara götürecek başka doktor yok." Ve hala açılmıyordu kapı. "Tek doktor sensin, yap bir iyilik." Ve o karşılık vermişti. Kapı hala kapalıydı. Kalabalık onun odanın ortasında durduğunu, yukarıdan sarkan lambanın ışığında katı sarı gözlerinin parladığını düşünüyordu. "Bütün bildiklerimi unuttum, başka yere götürün." Açmıyordu kapıyı. Bundan sonra da hiç açılmadı. Ve öfke büyüdü, yayıldı. Doktorun yaşamının geri kalan süresi içinde Makonda'ya bir an bile soluk aldırmayan ortak bir hastalığa dönüştü. Her kulakta o akşam bağırarak söylenen, doktoru dört duvar arasında kokmaya mahkum eden o sözler yansıyarak sürdü gitti. 10 yıl zehir katmışlardır korkusuyla, kasaba suyunu içmeden geçti. Yerli karısı ile avluda yetiştirdikleri sebzeleri yediler. Şimdi kasaba sıranın kendisine geldiğini hissediyordu. 10 yıl önce doktorun onlardan esirgediği merhameti bu kez onlar esirgeyecekti doktordan. Makon da biliyordu onun öldüğünü çünkü bu sabah hiç kuşkusuz herkes daha hafif uyanmıştı ve uzun süre beklediği zevki tatmaya hazırlanıyordu. Tek istedikleri o açılmayan kapılar ardında çürüyen bedenin kokusunu duymaktı. Bir kentin azgınlığı karşısında benim verdiğim söze hiçbir şey yardımcı olamaz. Şimdi anlıyorum kudurmuş insanların öfkesi ve sabırsızlığı ile dört bir yandan sarılmışım. Kilise bile bu kararıma karşı çıkmanın yolunu buldu. Az önce Angel Baba, 60 yıl tanrısız yaşadıktan sonra kendini asan bir adamın kutsanmış yere gömülmesine izin vermem. Bu iş sevap değil, Tanrı'ya karşı gelmek olur. Günaha girersin, vazgeçersen Tanrı da senden hoşnut kalır, dedi bana. Ölü gömmek kitaplardan yazılına göre sevaptır, dedim. Angel Baba da, evet ama burada bize düşmez sağlık görevlerinin işi, dedi. Kalktım geldim. Evimde 74 Juliera'yı çağırdım. Kızım Isabel'i de yanıma aldım. Böylece bu iş kasaba sokaklarında cesedi tek başıma mezarlığa sürüklemeden daha insancı, daha aile havası içinde görünecek ve meydan okumaktan, kişisel olmaktan uzaklaşacak. Bu 100 yıl olanları gördükten sonra Macondo'nun her şeyi yapabileceğini sanıyorum. Ama bana yaşlıyım, albayım, üstelik aklım yerinde ve bedence sakatım diye saygı göstermezlerse bile, hiç olmazsa belki kadındır diye kızıma saygı gösterirler. Kendim için yapmıyorum bunu, ölünün rahatı için bile değil belki de. Yalnızca değer verdiğim bir sözü tutmak için. Isabel'i getirdiysem korkaklıktan değil, merhamettendir. O da çocuğu getirdi, aynı nedenle getirdiğini biliyorum. İşte şimdi buradayız. Üçümüz bu acı olayın ağırlığını yüklendik. Buraya az önce geldik. Onu tavanda asılı bulacağımızı sanıyordum ama adamlar önceden gelip yatağa yatırmışlar. Bütün bu işlerin bir saati aşmayacağını işlerinden inanarak onu hemen hemen kefenlemişlerdi. Geldiğimde tabutu bulacağımı umuyordum. Bir köşede oturan kızımla çocuğu görüyorum. Odayı inceliyorum. Bu işi neden yaptığını anlatan bir şey bırakmıştır diye umuyorum. Yazıhane açık. Onu yazmadığı bir yığın kağıtla dolu. 25 yıl önce evime geldiğinde benim bütün ailemin giysilerinin sığabileceği o kocaman sandığından çıkan aynı ciltli reçete defterlerini yazıhanenin üstünde görüyorum. Sandıkta iki ucuz gömlekten, bir çift takma dişten ki bunlar çok basit bir nedenle onun olamazdı. Çünkü dişleri ağzında eksiksiz ve sağlamdı. Bir portreden ve bir reçete defterine başka hiçbir şey yoktu. Çekmeceleri açıyorum. Hepsinden bir takım basılı kağıtlar çıkıyor. Hep kağıtlar. Eskimiş, tozlu, aşağıda en son çekmecede 25 yıl önce getirdiği o takma diş duruyor. Eskimekten ve kullanılmamaktan sararmış. Lambanın yanındaki küçük masanın üstünde açılmamış birçok gazete tomarı var. İnceliyorum gazeteleri. Fransızca en yenisi 3 ay öncesinin. Temmuz 1928. Ve daha yığınla hiçbiri açılmamış. Ocak 1927, Kasım 1926, en eskisi Ekim 1919. Düşünüyorum, 9 yıldan beri, o olaydan 1 yıl sonra doktor gazetelere dokunmamış. O zamandan beri kendisini ülkesine ve insanlarına bağlayan son şeye de boş vermiş. Adamlar tabutu getirdiler, cesedi içine indirdiler. O sırada 25 yıl önce evime geldiği günü büyük savaş sonunda Atlantik kıyıları komutanı olan Albay Aurelano'nun Panama'dan adıma yazdığı bir tavsiye mektubunu bana verdiği günü anımsamıyorum. Derin sandığın karanlığı birçok işe yaramaz şeyi elden geçiriyorum. Kıyı bucakta hiçbir iz yok. Hep 25 yıl önce getirdiği şeyler aklıma geliyor. İki ucuz gömleği, bir çift takma dişi, bir portresi ve bir de şu eski reçete defterleri var. Taputu kapanmadan bu şeyleri içine koymak için toplamaya başlıyorum. Portre hala sandığın dibinde. O zamanki yerinde sanki, giyimli kuşamlı bir subaylı resmi. Eski zaman fotoğraflarından. Resmi tabuta atıyorum. Takma dişleri ve sonra reçete defterlerini de atıyorum. Bitirince adamları kapatmaları için işaret ediyorum. Düşünüyorum. O şimdi başka bir yolculuğa çıkıyor. Bu son yolculuğunda bir öncesinde yanında olan şeyleri de birlikte götürmesi onun en doğal hakkı. Hiç olmazsa en doğal hakkı gibi görünüyor. Ve sonra sanki ilk kez rahat bir ölüm uykusuna dalmış gibi geliyor bana. Odayı gözden geçiriyorum ve yatağın üstüne unutulan ayakkabıyı görüyorum. Elimde ayakkabı yine işaret ediyorum. Adamlarıma ve tren kasabanın son dönemecinde gözden kaybolurken düdüğünü öttürdüğü an kapağı açıyorlar. Saat 2:30 diyorum. 1928, Eylül 12 ve saat 2:30. 1903'te aynı gün hemen hemen aynı saatlerde bu adam ilk kez soframıza oturup yemek için ot istemişti. O zaman Adelia da sormuştu ona, nasıl ot doktor? O geviş getirir gibi genizden sesiyle, bildiğimiz ot mam, eşeklerin yediği ot demişti. Bölüm 2. Memmi evde yok. Bu bir gerçek. Herhalde ne vakitten beri burada olmadığını kesinlikle bilen yoktur. En son 11 yıl önce görmüştüm onu. Küçük botaniko hala bir köşedeydi. Komşuların ihtiyaçlarına göre çeşitli mallar bulunduran bir dükkan olmuştu fark edilmeden. Her şey yerli yerindeydi. Titiz ve çalışkan Mami özenle yerleşmişti. O günlerde kasabadaki domestikten birinde ya komşularına dikiş diker ya da tezgahın arkasında o hiç yitirmediği hem açık hem de içe kapanık, saflık ile kuşkunun karışımı tatlı yerli havası ile müşterilere bakardı. Evimizden çıktığından beri Mami'yi görmemiştim. Bu köşede ne zamandan beri doktorla yaşamaya başladı bilmiyorum. Bunca şeye karşın, üstelik şu gerçeğe karşın, ikisi de babamın evinde kalıyordu. Mami evlatlıktı, adam ise sürekli bir konuk. Kendisine doktorluk görevini bile yapmayan bu adamın karısı olacak kadar Mami'nin alçalmasını aklım almıyor. Üvey annemden doktorun iyi bir adam olmadığını öğrenmiştim. Mami'nin kaygı duyulacak bir şeyi olmadığına inandırmak için papayla uzun uzun konuşup odasından dışarı bile çıkmamıştı. Ne olursa olsun Gugiera kızınınki basit bir rahatsızlık da olsa 8 yıl evimizde yaşadığı sürece gördüğü saygı için doktorun gelip kıza bir bakması gerekirdi. Neler oldu bilmiyorum. Yalnızca sabah evde ne doktor vardı ne de Mami. Bunun üzerine üvey annem doktorun odasını kilitletti ve bir daha adını yıllar sonra bir gün gelinlik hepsini diktiği güne kadar anmadı. Bizim evden gittikten 3 ya da 4 pazar sonra Mami 8 aylığına kiliseye geldi. İpekli emprimeden rüküş bir elbise ve tepesinde bir demet yapma çiçek bulunan garip bir şapka giymişti. Bizdeyken her zaman basit bir kılıkta yalın ayaktı çoğu kez. Bunun için o pazar kiliseye gelen Mami benim bildiğimden başka birisiymiş gibi geldi bana. Aynı en ön sırada hanımların arasında dinledi. Ona tuhaf ve yeni görünüş veren, ucuz şeylerle yapılmış gösterişli bir yeniliğin, bir yığın giysinin içinde kas katı sıkıntılı duruyordu. En önde diz çöktü. Aynı izleyişindeki iştenlik bile yeniydi. Hatta haç çıkarışında bile. Kiliseye girişindeki evimizde hizmetçi olduğunu bilenleri şaşırtan, onu tanımayanlar ise hayretleri düşüren o bayağı gösterişlilik ve rüküşlük vardı. Ben o sıralarda 13'ünden fazla yoktum. Bu değişikliğe Memi'nin evimizden yitip pazar günü kilisede bir hanım gibi değil de bir Noel ağacı gibi süslenip ortaya çıkışına şaşıyordum. Yoğurtlu pazar için 3 kadını baştan ayağa donatacak kadar çok şey giymişti Memi. Gugiera kızının döküntüleri ve boncukları bir 4. kadına bile yeterdi. Ayın bitince kadınlar ve erkekler onun çıkışını görmek için kapıda durdular. Büyük kapının yanında merdivenlerde 2 sıra oldular. Öyle sanıyorum ki Mami kapıdan çıkana dek bir sözcük bile etmeden telaşsız, alaycı bir suskunlukla beklemelerinde gizli bir anlaşma vardı. Mami önce gözlerini kapattı, sonra elindeki 7 renkli güneş şemsiyesiyle aynı anda açtı. Biri çıkıp çemberi kapatıncaya dek 2 sıra olmuş insanların arasından yüksek topukları ve acayip kılıyla kurumlanarak yürüdü. Sonra kala kaldı ortada. Şaşkın, ürkmüş, gülümsemeye çalıştı kibirle. Bu da dış görünüşü gibi yapma ve rüküş oldu. Mehmet dışarı çıktığında şemsiyesini açıp yürümeye başlayınca yanımda duran Papa beni kalabalığa doğru sürükledi. Böylece adamlar çemberi daralttıkça telaşla kurtulmaya çalışan Mehmet'e varmak için yol açtı. Oradakilerin yüzüne bakmadan Mehmet'in kolundan tuttu ve başkalarının doğru bulmadıkları bir işi yaptığı zamanlardaki o dik başlı ve küçümser suratını takınıp Mehmet'i alandan geçirdi. Memi'nin doktoru metresi olduğunu ben neden sonra anladım. O günlerde dükkana çıktı ve Memi aynı o ilk pazar olanları unutup hakkında söylenenlere, düşünülenlere hiç aldırmadan sanki kadınların en hoşu o imişçesine hala gidiyordu. Bu böyle 2 ay sürdü ve sonra bir daha kiliseye gitmedi. Doktoru evimizde kaldığı sıralarda anımsıyorum. Kara burma bıyıklarını, kadınlara şehvetli doymak bilmez köpek gözlerle bakışını anımsıyorum. Ona hiç yaklaşmadığımı biliyorum. Belki ben onu herkes kalktıktan sonra sofrada kalıp eşeklerin yediği ottan yiyen garip bir hayvan gibi görüyorum. Yaralılarla ilgilenmedi o geceden sonra bir kez olsun çıkmadığı köşesinden. Papa'nın 3 yıl önceki hastalığında da çıkmadı. Tıpkı 6 yıl önce 2 gün sonra metresi olan kadına yaptığı gibi. Kasaba doktor hakkında yargıya varmazdan önce küçük ev kapılarını kapatmıştı. Ama dükkan kapandıktan aylar hatta yıllar sonra Memi'nin hala orada oturduğunu biliyorum. Onun kaybolduğunu çok sonra fark ettiler sanırım. Kapıya çiviledikleri kağıttaki imzasız notta da böyle yazılıydı. Bu nota göre doktor metresini öldürmüş ve bahçeye gömmüş. Çünkü kasabanın kendisini zehirlemek için bu kadını kullanacağından korkmuş. Ama ben evlenmeden önce görmüştüm Memi'yi. 11 yıl önceydi duadan dönüyordum. Kucuyara kadını dükkanın kapısına çıkıp o neşeli ama biraz buruk halle bana ''Şabela, evleniyorsun da bana bir haber bile vermedin.'' demişti. ''Evet'' diyorum ona. ''Öyle olmalı.'' Sonra ipi çekiyorum. Bir ucu yeni kesilmiş iplikleri görünüyor. Adamlarımın cesedi indirmek için kestikleri düğümü yeniden yapıyorum ve düğümlü uçlardan birini kişinin üstünden geçene dek fırlatıyorum. Bu adamınki gibi daha nice ölümleri başaracak sağlamlıkta asılı sallanıyor. Tık nefeslikten ve içkiden yüzü berbat bir halde. Şapkasını sallayarak serinlemeye çalışıyor. İpi gözden geçirip sağlamlığını ölçüyor. Böyle incecik bir ipin onu taşıması olanaksız diyor. Bu ip onu yıllarca hamağını taşıdı diyorum. Şapkasını bana verip bir iskemle çekiyor. Elleriyle ipe asılıyor. Zorlanmaktan yüzüne kan çıkıyor. Sonra yine iskemlenin üstünde durup sarkan ipe bakıyor. Olanaksız, bu ip benim boynuma bile yetişmiyor diyor. O zaman gömme işini durdurmak için bile böyle mantık dışı davrandığını anlıyorum. Yüzüne gözlerimi dikip inceliyorum. Senden en azından 1,5 karış daha uzun hiç fark etmedin mi? Diyorum. O tabuta bakmak için dönüyor. Olsun. Bu işi kendine asarak yaptığından kuşkuluyum diyor. İkinci ayrımın sonu sayfa 34.